Efesoslular 6. bölüme geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Bir önceki bölümde kilise yani Mesih inanlıları topluluğu Mesih'in gelini olarak resimlendirilmişti. Bu son bölümde ise kilise Mesih'in askeri olarak betimlenecektir. Espriyi seven bir dostum diyor ki, bunu zaten beklemeliyiz çünkü evlilikten sonra savaş başlayacaktır. Tabii ki espri niteliğinde söyleniyor bu. Rabbin belirlediği koşullara göre sürdürülen bir evlilik içerisinde fazla savaş olmaması gerekir. Mizahçı arkadaş diyor ki, kilise gelinlik çağından savaş çağına geçiyor. Bu nedenle kilise iyi bir asker, güçlü bir savaşçı olmalıdır. Arkadaş espri yapıyordu çünkü kilisenin ileride bir gelin olarak Mesih'e sunulacağı çok ciddi ve güzel bir şeydir. Kilisenin beklentisidir bu. Şimdi içinde yaşadığımız çağ bir açıdan kilisenin Rab'be nişanlılık dönemi ve dünyaya teşhir ediliş çağı olarak görülebilir. Şimdi ele alacağımız bölüm Mesih imanlısının hayatındaki bir başka yönü açıklayacaktır. Dünyada bulunduğu süre kilise Mesih'in iyi bir askeri olarak ruhsal savaş sürdürmelidir. Bugün eski adıyla Efes diye bilinen ve şimdi Selçuk adını taşıyan yere giderseniz, orada hem Artemis hem de Diana diye bilinen bir tanrıçaya kurulmuş olan bir tapınağın kalıntılarını görebilirsiniz. Dünyanın yedi harikasından biridir bu tapınak. Şu anda tek bir sütundan başka bir şey görülmüyor. Tümüyle tanrı saymaz ve putperest bir ortamı temsil eden bir yerdi Artemis Tapınağı. Ahlaksal açıdan tam anlamıyla çürük, cinsel sapıklıkların uygulandığı bir yerdi. Efes'teki o zamanın inanlılarına hatırlatmak gerekiyordu. Kaldıkları yerde bir düşman vardı. Artemis Tapınağı şeytan tarafından kullanılıyordu. Belki bugün buna benzer tapınaklar yoktur hayatımızda ama Mesih inanlıları olarak değerli dostum, başka yerler, başka tapınaklar bizim inancımıza düşman şekilde bizi tehdit etmektiler. Artemis Tapınağı'ndaki putperestlikten daha sinsi düşmanlarla boğuşmak zorundadır 21. yüzyılın imanlısı. Bugün sadece din kisvesi altında putperestlik ve ahlaki bozukluk görmüyoruz. Aynı zamanda dünya çapında Mesih inancı içinde bile bu bozuklara rastlıyoruz. En sinsi ve en kötü düşman da zaten budur. Değerli dostum, bugün sadece din kisvesi altında putperestlik ve ahlaki bozukluk görmüyoruz. Aynı zamanda dünya çapında Mesih inancı içinde bile bu bozukluklara rastlıyoruz. En sinsi ve en kötü düşman budur zaten. Bu bölümde şunları göreceğiz. Yani Efesoslar 6. bölümde. Askerin ilişkileri, askerin düşmanı, askerin koruması, askerin örneği, Pavlos İsa Mesih'in iyi bir askeriydi, askerin bereketi. Tabii ki buradaki asker ya da düşman dediğimizde fiziksel açıdan değil, bütün bunlar ruhsal anlamdadır. Bu 6. bölümün ilk kısmı çocuklara verilen talimatlarla başlar. Sonra ebeveynlere, kölelere ve efendilere talimatlar verilir. Belki de tüm bunlar bir asker için gereksiz sayılabilir. Ancak şunu bilmeliyiz ki askerin eğitimi hemen koğuşta başlamıyor. Daha askere alınmadan önce evde, aile ocağı içerisinde de bir çeşit eğitim alıyor ve bu eğitim daha sonra askeri eğitimin içinde yerini alıyor. İmanlının hayatında da bir hazırlık dönemi vardır. Bugün dünyanın birçok ülkesinde en büyük sorun değerli dostum, disiplin eksikliğidir. İncil okullarına gelince aynısı geçerlidir. Disiplin eksikliği. Bir ülkede ne kadar çok düzen ve disiplin varsa, bunun altını çiziyorum kardeşim. Bir ülkede ne kadar çok düzen ve disiplin varsa, o ülkenin askeri alanı güçlü demektir. Güçlü olabilmesi için disiplin ve disiplinli antrenman gereklidir. Pavlos, Efesoslar mektubunun 6. bölümüne itaat ile başlıyor. Çünkü Mesih'in gelini olan kilisenin hazırlanışı itaat yoluyla olacaktır. Birinci ayette çocukların itaatinden söz eder. Neden? Çünkü disiplin evde başlar. Evde disipline tabi tutulmayan çocuğun önemli bir eksiği vardır. Anne baba onu değerli bir şeyden mahrum etmişlerdir. Çağımızda değerli dostum, dünya çapında sorunlar yaratan bir olay vardır. Bunu analize edecek olursak göreceğiz ki disiplin üzerinde odaklanacaktır. Gençlerimiz evde disiplin görmedikleri için toplum içinde yerlerini alamıyorlar. Topluma ayak uyduramıyorlar. Kilisenin tam anlamıyla hazırlanması için disiplin gereklidir. Bu nedenle Paulus bu 6. bölüme çocukların disipliniyle başlar. Ey çocuklar diyor 6. bölümün 1. ayetinde. Rab'de anne babalarınızın sözünü dinleyin çünkü böylesi doğrudur. Anne babalarınızın sözünü dinleyin. Bu şekilde olması doğrudur çünkü Tanrı'nın isteğidir bu. Aslına bakacak olursak çocukların anne babalarının sözünü dinlemesi hem doğrudur, hem gereklidir, hem de adaletlidir. Tanrı'nın seçtiği bir yoldur. Askeri örnek alacaksak göreceğiz ki askerin her şeyden önce öğrenmesi gereken bir şey vardır. Yetki altında olduğunu bilmeli ve yetkililere itaat etmelidir. Buyruğa tam olarak uymasını bilmelidir. Bu temel eğitim aslında evde de verilmektedir. Bir asker itaat etmesini öğrendikten sonra daha yüksek bir rütbeye sahip olabilir. Ama önce disiplin ve eğitim gelmeli. Önce kendisi disiplin altına girer ki başkalarını da disiplin altında tutabilsin. Önce kendisi itaat eder ki başkalarının ona itaat edebilmesini sağlasın. Bakın bu temel eğitim yöntemini aile içerisinde görebiliriz. Anne baba ile çocuk arasında itaata bağlı bir bağlantı vardır. Daha sonra çocuk büyür ve çocukken öğrendiklerini kendi çocukları üzerinde tatbik eder. İman hayatında zafer kazanılacaksa bu önce evde başlamalı, sonra da iş yerinde. Hatırlarsanız Rabbisa Mesih çocukken tapınakta kalmış ve oradaki din görevlileriyle tartışmıştı. Sonra anne babası onu merak edip arayınca tapınakta bulmuşlardı. O günden sonra İsa onlara bağımlı kaldı. Yani İsa Mesih de çocukken anne babasına bağımlı kaldı, onlara itaat ederek yaşadı. Efesoslara mektubun bu 6. bölümünde ve 1. ayette ki şöyle diyordu: ey çocuklar, Rab'de anne babalarınızın sözünü dinleyin çünkü böylesi doğrudur. Burada dikkate alınması gereken iki esas nokta vardır. Birincisi, burada Paulus imanlı bir aile hakkında yazmaktadır. 5. bölümde evlilik konusunu ele aldığına göre ve imanlı bir evlilikten söz ettiğine göre bu sonuca varmalıyız. Çocukların babalarına, annelerine bağımlı kalmaları belli bir çerçeve içindedir. Rab'de anne babalarınızın sözünü dinleyin diyor. Yani Rabbin isteği dışında Rabbin buyruklarına karşı gelir şekilde anne babaya itaat edilmesi beklenemez. İmanlı ebeveynler, anne babalar aynı zamanda kendi çocuklarını Rabbin şemsiyesi altına getirme ayrıcalığına sahiptirler. Evli ve çocuk sahibi olanlarımız bunu yapmalıyız. Çocuklarımız belli bir yaşa gelip de kendi hayatlarını Rabbisa Mesih'e teslim edinceye kadar biz onları Rab için onun şemsiyesi altına getirebiliriz. Nasıl? İman hayatını hem sözlerimizle hem de hayatımızla yaşayarak. Bir evlilik içerisinde evli çiftten sadece birisi Mesih imanlısı olsa bile o imanlı çocuklarını bu şekilde Rab'be getirebilir. Çünkü iman etmemiş koca karısının aracılığıyla, iman etmemiş kadın da imanlı kocasının aracılığıyla kutsanır. Aksi halde çocuklarınız kutsanmamış olurdu. Şimdi ise kutsaldırlar diyor Paulus 1. Korintoslar 7:14'te. Ancak bilmeliyiz ki bunu yaptığımızda çocuk Mesih'te kurtuluş bulmuş sayılmaz. Daha sonra kendisi bilinçli, kişisel olarak hayatını Mesih'e vermelidir. Yine vurgulamam gereken bir şey vardır. Rab'de anne babalarınızın sözünü dinleyin diye yazar. anne babası imanlı olmayan gençler için yüreğim yanar. Bu gençler için bazen seçim yapmak zor olacaktır. Anne baba imanlı olmadıkları için çocuklarının Rab'be karşı bir şey yapmasını isteyebilirler. Böyle bir durumda çocuk Rab'be itaat etmek zorundadır. İki, belki fark ettiniz, bu ayette itaat sözcüğü yerine söz dinlemek deyimi kullanıldı. 5. bölümün 22. ayetinde kadının kocasına bağımlı kalması ya da boyun eğmesi söz konusu olmuştu. Burada söz dinlemek vardır. Neden? Çünkü evlilik içerisinde kadının yeri çocuklarla değildir. Kadın evlilikte erkek ile aynı seviyededir. Kocasına bağımlı kalması sadece erkeğin aile reisi olmasından kaynaklanıyor. Daha önce de belirtildiği gibi erkek kadından daha üstün değildir. Aile içerisinde tek bir baş, tek bir idareci olmak ve Tanrı erkeği bu görev için seçti. Başka açıdan kadının erkek kadar hakları ve karar verme yetkisi vardır. Ancak aile içerisinde son karar erkeğe aittir. Bu son kararını kendi başına vermiyor. Karısıyla konuşup onun düşüncelerine de gereken önemi verdikten sonra birlikte karar alırlar. Çocuklara gelince çocuğun konumu anne babanın yetkisi altındadır. Çocuk itaat etmelidir. Hatta 5. ayette köleler için kullanılan aynı sözcük burada çocuk için kullanılıyor. Çocuk anne babasına itaat etmeli, onların sözünü dinlemelidir. Anne babaya itaatsizlik kutsal yazılara göre yasa saymazlığın en kötü şeklidir. Paulus bu konuda Timoteos'a şöyle yazdı. Şunu bil ki son günlerde çetin anlar olacaktır. İnsanlar kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemez nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, sözünü denetleyemeyen, azgın ve iyilik düşmanı olacaklardır. 2. Timoteoslar 3. bölümde diyor bunları. Anne babaya itaatsizlik son günlere özgü, son günlerde yaşadığımızı belirten bir işarettir dostum. Belki Türkiye'mizde o kadar olmuyor. Ama Avrupa ve Amerika gibi yerlerde çocuklar anne babalarının yetkisi altına girmeyi reddediyorlar. Hatta bazı çocuklar anne babayı bile öldürüyorlar. İçinde yaşamakta olduğumuz çetin niteliğini gösteren bir şeydir bu. Tabii ki gerçekçi olmalıyız. Her çocuğun hayatında isyankar bir dönem yaşanacaktır. Bu doğal bir gelişmedir. Erkek çocuk belli bir yaşa gelince baba evinden ayrılıp kendi yuvasını kurmak isteyecektir. İsyankar tavırların çoğu bu gelişimin bilinç altından kendisini göstermesidir. Erkek olduğu için hayatı boyunca bir hanım evladı gibi kalmak istemez. Annesini babasını sever ama biliyor ki kendi yuvasını kurma zorunda kalacaktır. Tanrı da onun kendi ayakları üzerinde durmasını ister. Kendi ailesini geçindirmek zorunda kalacaktır. Artık yetki altında kalmaktansa kendisi yetki sahibi olacaktır. Bir keresinde bir aileyi ziyaret ettim. Küçük bir çocukları vardı ve bu küçük çocuk her şeyi öylesine kontrol altına almıştı ki babayla bir türlü konuşamadım. Çocuk hep babasının dikkatini çekmek için elinden ne geldiyse onu yaptı. Baba sonra bana dönüp bu çocuğun bana itaat etmesini bir türlü sağlayamadım dedi. Bence dostum bunu yapabilirdi, yapmalıydı da. Bu halkımız arasında da ne yazık ki zayıf bir noktadır. Özellikle erkek çocuklarını paşa gibi yetiştiriyorlar. Hayır, çocuklar disiplin edilmeli, dinlemesini bilmelidirler. O yaştayken Tanrı istemine göre baba çocuğunu disiplin etmelidir. Efesoslar 6. bölüm 2 ve 3. ayetlerde şöyle diyor Paulus. İyilik bulasın ve yeryüzünde uzun ömürlü olasın diye annene babana saygı göster. Vaat içeren ilk buyruk budur. Dostum, her birimiz bir aileye aitiz değil mi? Ailemiz Tanrı'nın bizim için seçmiş olduğu kişilerdir. Anne ve babanın büyük bir sorumluluğu vardır. Çocuklar onlara bir süre için emanet edilmişlerdir. Anne babaya saygı göstermek ve itaat etmek de çocukların sorumluluğudur. İyi kalpli ve seven bir babaya itaat etmek herhalde o kadar da zor değil. Ama Tanrı'nın emri yalnız iyi baba ve anneler için değil, her anne baba için verilmiştir. Baba ve anne iyi mi kötü mü, genç mi ihtiyar mı, bilgili mi cahil mi, onlara saygı göstermemiz Rabbin buyruğudur. Bu emirlerde Tanrı yaşlılara hem saygının gerekliliğini gösterdi hem de aile düzenini korumak istedi. İlginç bir şey, 10 buyruk eski antlaşmada verildi ama yeni antlaşmada Sept günü buyruğu hariç bu buyrukların hepsi de tekrarlanmaktadır. Anne babaya saygı göster buyruğuyla birlikte de bir vaat veriliyor. Annene babana saygı göster ve bunun bir vaadi var. Diğer buyruklarda da vaatler vardır ama olumsuz vaatlerdir. Verilen buyruk yerine getirilmezse şöyle böyle olacaktır diye söz veriliyor. Buyruk yerine getirilse bir ödül falan vaat edilmiyor. Ancak bu buyrukla, yani anne babaya itaat buyruğuyla bir ödül vaat ediliyor. Uzun ömürlü olasın diye bu buyruk tutulmalı. Yani anne babasına saygı gösterenin ömrü uzun olacaktır. Kutsal yazılarda buyruğa uymayan iki gençten söz edilir. Biri Şimşon, öbürü ise Abşalom'dur. Her ikisi de anne babaya karşı geldi. Her ikisinin de hayatı kısa sürdü. Şimşon, İsrail'in bir hakimi olmasına rağmen genç yaşta öldü. Abşalom, babası Davut'a karşı geldi, isyan etti. Ve o da genç yaşta öldürüldü. Ey babalar, çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rabbin terbiye ve öğüdüyle büyütün. Efesoslar 6, ayet 4. Çocuğunuzu hiç paylamayın demiyor Tanrı sözü. Hayır, olumlu biçimde ve yerinde yapılan paylamanın değeri vardır. Ama bakarsınız bir baba veya anne eşiyle kavga eder, bundan sonra hıncını çocuklarından almaya kalkar. Bundan daha yanlış bir şey olamaz. Ya da iş yerinde patronunun hakaretli bir sözüne içerler ama ona karşı bir şey söyleyemez ya, eve gelince öfkesini çocuklarından çıkarır. Bu gibi hareketler dostum, çocuğun eğitiminde anlatılmaz bir yıkıcılık yaratır. Çocuk eğitiminin temellerinden biri sağduyudur. Bunun yanına bir de sevgiyi eklersek, sevgiyi koyarsak en emin eğitim yöntemini bulmuş oluruz. Sağduyu ve sevgiyle davranan bir baba, bir anne, çocuğunu payladığı zaman bile doğru yolda payladığına emin olabilir. Çocuk kendi sınırını bilmelidir. Ama aynı zamanda çocuklar sevildiklerini bilmelidirler. Çocukların özel bir terbiye ve öğüt altında yetişmeleri önemli bir şeydir ama bu terbiye Rabbin terbiyesi olunca çok daha değerli oluyor. Yasa altındayken anne babalara böyle bir buyruk verilmemişti. Yani hem anne baba hem de çocuklar için karşılıklı sorumluluklar belirlenmemişti. Ayrıca baba yalnız sözleriyle değil kendi yaşamıyla çocuğuna örnek olmalıdır. Aynı şekilde anne sadece sözleriyle değil yaşamıyla çocuklarına örnek olmalıdır. Çocuklarınızı incitmeyin, onları kızdırmayın demek, onları canım çıt kırıldım yetiştirin demek değildir. Onların yaptıkları hatalara göz yumun demek değildir. Onların yaptıkları düzensizliklere göz yumun demek değildir. Yeri geldiği zaman disiplin etmek gerekir, terbiye etmek gerekir ama bunu yaparken temel motif sevgi olmalıdır. Kutsal yazılar bu konuda kesin yönergeler veriyor. Özellikle Süleyman'ın meselelerinde şu öğütler veriliyor. Oğlunu terbiyeden esirgeyen onu sevmiyor demektir. Seven baba ise özenle zamanında terbiye eder. Süleyman'ın Özdeyişleri 13 ayet 24. Aynı kitabın bir başka yerinde şöyle diyor. Yani 19-18'de. Daha umut varken çocuklarınızı terbiye edin, onların yıkımına neden olmayın. Daha da devam edebiliriz. Akılsızlık genç yüreklere demir atar ama terbiye edici değnek akılsızlığı ondan uzaklaştırır. 22-15. Çocuğunuzu bazen dövmekten çekiniyor musunuz? Tanrı sözü diyor ki, uyarıcı kötek bilgelik kazandırır ama kendi haline bırakılan çocuk annesini utandırır. oğlunu terbiye et, o da sana huzur verir ve canını hoşnut eder. Özdeyiş 29, 15-17. ayetler. Gerektiği zaman çocuğa ceza verilmezse, büyüdüğünde daha ağır ve ezici cezalara çarptırılacaktır. Bir baba oğlunu döverken her vuruşta, oğlum bu bana senden daha çok acı veriyor demiş. Çocuk da ama hep aynı yerin acımıyor herhalde diye cevap vermiş. İtaat etmemekte direnen küçüklerin cezası verilmelidir. Ama çocuk hiçbir zaman anne babanın kızgınlığı içerisinde dövülmemelidir, disiplin edilmemelidir. Tanrı sözü açıkça diyor ki, çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Bizim sırf kızgınlığımızdan dolayı onları dövdüğümüzü görürlerse onlar da kızacaklardır. Disiplin uygularken bunu öfke ve kızgınlıkla yapmamak gerekir. Çocuğu disiplin ederken bile onun daha çok yüzüne değil ya eline ya poposuna vurmak gerekir. Süleyman'ın meselelerinde çocuğu dövmek onu öldürmez diyor. Ancak verilen ceza yine diyorum öfke ve kinle olmamalıdır. Sevgi ve disiplin göz önünde bulundurulmalıdır. Sonra bir hata yaptı diye hemen pataklamamak da gerekir. Önce hataların gösterilmesi ve yapılmaması gerekir. Bu konuda çocuklar uyarılmalı ve bir sınır koyulmalıdır. Bu sınır geçildiği zaman çocuklara bunu gösterip ondan sonra disiplin edilmelidir. Her çocuk gibi ben de eğitildim, disiplin edildim. Bazen azarlandım. Buna rağmen anneme babama karşı saygım ve sevgim hiç eksilmedi. Beni zamanında terbiye ettikleri için onlara şükran borcum vardır. Kardeşim, çocuğunuzu zamanında terbiye etmekten hiç çekinmeyin. Ama bunu sevgiyle yapın. Vereceğin terbiye onlar için değerli bir miras olacaktır. Rabbin hizmetinde olan evli çiftlere bir öğüt vermek istiyorum. Kadının aile içinde büyük bir hizmeti vardır. Kilise işlerinde ille de yeri olsun diye ailesini ihmal etmesi eminim ki Tanrı'nın isteği olamaz. Erkek Rabbin işiyle uğraşırken çocukların hem fiziksel hem de ruhsal ihtiyaçlarına kim bakacaktır? Evde çocuklara sevgi gösterilmeyecekse diğer insanlara nasıl gösterilecek? Eğitimin ham maddesi sevgidir. İşte Tanrı bizim çocuklarımıza karşı sevgi ve merhametle davranmamızı ister. Onları azarlarken bile bunu sevgiyle yapmalıyız. Çocuğunuzu terbiye ederken kendi duygularınızı, onurunuzu düşünmemeye çalışınız. Yalnız çocuğunuzun istikbalini düşününüz. Acaba bu hareketim onun istikbalini nasıl etkileyecek? Bu hatası için ona dayak mı atayım? Yoksa onunla önce konuşup sözle terbiye etmeye mi çalışayım diye düşünüp taşınmanız iyi bir yaklaşım olur. Çocuk hata yaptı diye hemen şak diye tokatı yapıştırmakla vereceğiniz zararın etkisi ancak yıllarca sonra ortaya çıkabilir. Çocuğunuzu eğitin, çocuğunuzu terbiye edin. Bunu yaparken sevgiyi hiçbir zaman unutmayın.